Ayrım 52.
Tek parti yönetimi savaşın da etkisiyle demokrasiye, özgürlüklere iyi bakmıyordu. Oysa toplumun rahatsızlığı potansiyel bir muhalefetin tohumlarının yeşermesine neden olmuştur.
CHP yönetimi savaşın kaderinin değiştiği, Alman yenilgisinin başladığı Stalingrad ve El Alamein savaşlarından sonra 1943 yılına kadar açık olmasa bile ses çıkarmayarak, tepkisiz kalarak Alman yanlısı yazı ve hareketlere göz yummuştur. Özellikle Turancı akım bu dönemde güçlenmiştir. Bu durum 1943 ortalarına kadar devam etmiştir. 1943 Temmuz'unda çıkan bir broşür büyük yankılar uyandırdı. F. Erkman imzasıyla yayınlanan En Büyük Tehlike adlı bu broşür, faşizm tehlikesine dikkati çekmekte bazı dergi, Çınaraltı, Bozkurt, Gökbörü, Orhun ve yazarları E. General H. Emir Erkilet, Peyami Safa, Nihal Atsız, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhun, savaş kışkırtıcılığı yapmakla, Türkiye'yi bir maceraya sürüklemekle suçlanmaktaydı. Bu broşür hemen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yankı buldu ve sorulan bir soru üzerine Dışişleri Bakanı, "Bizim Türkçülüğümüz bu vatanın sınırları içine girmiş olan Türklere ait ve münhasırdır." diyerek hükümetteki tutum değişikliğinin habercisi oldu. 1944 Mayıs ayında yayınlanan bir resmi tebliğ ile tahrikçi Turancıların açığa çıkarıldığı açıklanmıştır. Atsız, Zeki Veliydi, Reha Oğuz Türkkan ve Doktor Hasan Ferit Cansever başta olmak üzere birçok kişi, 23 kişi tutuklanmıştır. Bu noktaya gelmeden önce öne çıkartılan bir Sabahattin Ali ve Nihal Atsız davası vardır. Nihal Atsız, Orhun dergisinde Başbakan Şükrü Saracoğlu'na açık mektup başlıklı bir yazısında Sabahattin Ali'yi vatan hainliği ile suçlayınca Sabahattin Ali hakaret davası açarak Atsız'ı mahkemeye vermiştir. Hükümetin sağ solu birbirine vurdurma politikasının gereği olarak Sabahattin Ali'yi bu davada Ulus Gazetesi'nin hukuk müşaviri temsil etmiştir. Bu Türk işin iddiasıdır. Doğru olması büyük bir olasılıktır. Dava sırasında Nisan 1944, çoğunluğu siyasal bilgiler okulu öğrencisi olan sağcı öğrenciler adliye binasını basarak gösteri yaptılar. Bu durum hükümetin daha sert bir tutum almasına neden oldu. Sonuçta Atsız, 9 Mayıs 1944'te 4 ay hapis ve 66 Türk lirası para cezasına çarptırılmıştır. Bu olayın arkasından 18 Mayıs resmi tebliğe uyarınca yapılan tutuklamalar gelmiştir. Tutuklananlar şunlardır. Reha Oğuz Türkkan, öğrenci. Nihal Atsız, lise öğretmeni. Nurullah Barıman, yedek subay. Profesör Zeki Velidi Togan, İsmet Tümtürk, memur. Zeki Özgür, yedek subay. Cihat Savaşfer, öğrenci. Hamza Sade Özbek, memur. Fehiman Altan, öğrenci. Necdet Sancar, öğretmen. Orhan Şaik Gökyay, şair, memur. Hikmet Tanyu, memur. Doktor Fethi Tevetoğlu, üsteğmen. Alpaslan Türkeş, üsteğmen. Cebbar Şenel, yargıç adayı. Sait Bilgiç, yargıç adayı. Cemal Oğuz Öcal, öğrenci. Fazıl Hisarcıklı, yedek subay. Muzaffer Eriş, öğrenci. Hüseyin Namık Orhun, öğretmen. Doktor Hasan Ferit Cansever, yüzbaşı. Saim Bayrak, memur. Bu sanıklara tahkikat sırasında işkenceler uygulanmış, hepsi 40 x 50 x 250 santim boyutlarındaki tabutluklarda, hücrelerde tutulmuşlardır. Bu işkenceler o zamana kadar ve sonra solculara da uygulanmıştır. İlk mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulmuş, İki Noğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi sanıkları beraat ettirmiştir. 31 Mart 1947. Savaş döneminde sol düşünce, Tan Gazetesi ve Yurt ve Dünya Dergisi çevresinde toplanmıştı. Dergi, Ocak 1941'de Ankara'da çalışmaya başlamıştı. Önce aylık, sonra da 15 günlük olarak yayınına devam etmiştir. Yurt ve Dünya'da yer alan yazı ve incelemeleri şu gruplar altında toplamak mümkündür. Olaylar ve yorumları. Burada antifaşist bir tutumla olaylar değerlendirilmektedir. Bilimsel yazılar. Bunlar da sosyoloji ağırlıklı olarak yer almaktadır. Sanat bölümü. Dergide yazanlar ise şunlardır. Behice Boran, Mediha ve Niyazi Berkes, Adnan Cemgil, Pertev Naili Boratav, Hüseyin Avni Şanda ve Muvaffak Şereftir. Bu yazarların çoğunun ileriki yıllarda kürsüleri lağvedilecektir. İstanbul'daki Tan çevresinin çıkardığı Görüşler Dergisi, hükümetin dikkatini Tan'a çevirmesine neden oldu. CHP, gençliği örgütleyerek bir harekete hazır hale getirdi. 3 Aralık 1945'te Tanin'de Hüseyin Cahit Yalçın'ın "Kalkın, ey ehli vatan" başlıklı yazısı istenen kıvılcımı sağladı. 4 Aralık 1945 günü sabahı CHP'nin örgütlediği ve kışkırttığı üniversite gençleri Beyazıt'ta toplanarak Babali'ye doğru yürümeye başladılar. Tan matbaası ve gazete idarehanesi basılarak kullanılamayacak şekilde tahrip edildikten sonra La Türk gazetesi, Yeni Dünya ve ABC kitabevleri de aynı akıbete uğratıldı. Daha sonra CHP il binası önünde toplanan gençler sevgi tezahüratında bulunmuşlardır. Ertesi günkü çıkan gazeteler olayı övmüşlerdir. Örneğin Necmettin Sadak Akşam gazetesindeki yazısında şunları söylemektedir. Türk gençliğinin heyecanlı gösterisine dünya hayran kalmıştır. 7. Çok partili yaşama geçiş. A. Savaş sonu iç politikada genel görünüm. Türkiye Birleşmiş Milletler'e girince demokratikleşme yolunda önemli adımları da atması gereği ortaya çıktı. Bu örgüt demokrasi temeli üzerine bina ediliyordu. Son anda Almanya ve yandaşlarına savaş açan Türkiye'de düşünce, vicdan, örgütlenme özgürlüklerinin kısıtlanmasına, tek partili bir düzenin sürmesine kimse hoşgörüyle bakamazdı. Nitekim Milli Şef 19 Mayıs 1945'teki söylevinde çok partili yaşama geçileceği müjdesini vermişti. Mecliste ve basın organlarında muhalefet daha bir açığa çıkmıştı. Dış dinamiklerin adeta kaçınılmaz hale getirdiği demokratikleşme, iç dinamikler tarafından da öne çıkartılıyordu. Tek parti iktidarını oluşturan CHP, bir çeşit koalisyon olarak kabul edilebilirdi. Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren asker, sivil, bürokrasi ile ticaret, sanayi erbabı, eşraf ve büyük toprak sahipleri arasında zımni bir koalisyon mevcuttur. CHP örgütü, organları ve hükümetiyle bu koalisyonun tüm özelliklerini yansıtmaktadır. CHP iktidarının sınıfsızlık savı, topraksız ya da az topraklı köylülerle işçilere karşı kullanılan bir çeşit taktik olarak kabul edilebilir. Nitekim iktidarın çarkları sürekli olarak bu zımni koalisyonun ortakları lehine dönmüştür. CHP ile yukarıda sözünü ettiğimiz toplumsal katmanlar arasındaki zımni koalisyonu yaratan oydaşma, savaş yıllarındaki uygulamalar nedeniyle bozuldu. Toplum katmanlarının CHP iktidarı ile ters düşmesinin nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. İşçi sınıfı 1936'da kabul edilen iş yasası ile çok sınırlı bazı haklar elde etmelerine karşın, sendika kurma, toplu pazarlık ve sözleşme yapma, greve çıkma gibi haklarından mahrumdu. Diğer yandan Milli Korunma Yasası ile çok sınırlı olduğuna işaret ettiğimiz bazı güvenceleri de yitirdiler. Fazla mesai angaryası, mükellefiyet, iş yerine bağlı kalma, istifa ve bunun gibi haklarını kullanamama ve bunun gibi yükler, kısıtlamalar onların sömürülmelerini daha bir arttırdı. Enflasyon nedeniyle gerçek ücretleri savaş öncesinin %50-60'ı düzeyine indi. Pahalılık, kıtlık, kara borsa karşısında çaresizlikleri inanılmaz boyutlara ulaşmıştı. Küçük toprak sahipleri, topraksız köylüler daha da yoksullaştıkları gibi Milli Korunma Yasası'nın getirdiği mükellefiyetler, toprak mahsulleri vergisinin getirdiği ağır, dayanılmaz yükler altında ezildiler. Diğer yandan jandarma ve bunun gibi baskılar da onları bezdirmişti. Tüccar ve sanayiciler, bunlar büyük bir çokluğa sahip değildir, savaş yıllarının en kazançlı kesimidir. Kara borsa, ihtikar ve enflasyon bunları palazlandırmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın harp zenginleri gibi bir zümre ortaya çıkmıştır. Milli Korunma Yasası bazı radikal hükümlere sahip olsa da bu gibi hükümler daha çok işçiler, küçük esnaf ve zanaatkarlar, köylüler için işletilmiştir. Fakat tüccarlar ve sanayiciler gene de bu yasadan ürkmüşlerdi. Varlık vergisi onlar için son uyarı oldu. Savaş döneminde servetlerini kerelerce katlayan bu kesim varlık vergisini bir uyarı gibi kabul etti. Gerek bu grup gerekse azınlıklar CHP'den desteklerini çektiler. En azından asgari düzeye indirdiler. esnaf ve zanaatkarlar da milli korunma yasasına nezdî bir kesimdi. Büyük ve orta tarım işletmelerine sahip olanlar da bu dönemi kârla kapatanlardan sayılmaktadır. Tarım ürünlerinin kıtlığı bu kesime büyük kazançlar getirmiştir. Hatta kazandıklarını İstanbul'un pahalı eğlence yerlerinde yiyenleri ele alan Hacı Ağa tiplemesi bugünlere aittir. Ne var ki toprak mahsulleri vergisiyle çiftçiyi topraklandırma yasası bu kesiminde CHP iktidarının karşısında yer alması sonucunu vermiştir. Görüldüğü gibi savaş döneminde çekilen sıkıntılar, işçi, köylü ve memurları hükümete karşı bir tutuma girmelerine neden olduğu gibi, varlık vergisi, milli korunma kanunu, toprağa ilişkin yasalarda büyük ve orta boy sermaye ile toprak sahiplerini gücendirmişti. 1945 yılında çok partili yaşama geçildiği, Türkiye'de bu olgu demokrasi olarak algılanmaktadır. Sıralarda toplumun bütün katmanları CHP yönetimine karşı bir cephede buluşmuşlardı. Bütün bu eğilimlere karşı CHP hala düşünce, vicdan, örgütlenme gibi temel özgürlüklerin yaşama geçmesini istemeyen tutumunu sürdürüyor, sıkı yönetim uygulamalarını sürdürüyordu. Çok partili yaşamın emekleme dönemi olan 1946-1950 yılları arasında bu tip baskılara sık rastlanıyordu. B. 1946 sonrasında Türkiye işçi sınıfı. Savaş sonrasında cemiyetler yasasındaki sınıf temeline dayanan örgüt kurma yasağı kaldırıldı. Bunun üzerine hızlı bir sendika kurma faaliyeti başladı. Eldeki bilgilere göre kısa bir süre içerisinde 600 dolayında sendika kuruldu. Bu arada sendikal örgütlenmede iki yaklaşımdan hangisinin daha iyi olacağı da tartışılmaktaydı. Birinci görüşe göre her iş kolunda bir tek sendika kurulmalı, bunlar da kendi aralarında işçi federasyonunu meydana getirmeliydi. İkinci görüş, iş yeri temelinde örgütlenip sonra bunların kendi aralarında iş kolu ya da yöre düzeyinde birleşik örgütlerini kurmalarını yeğliyordu. Bu arada hükümet sendikaları kendi denetimi altında tutmak istiyordu. Getirilen iki İngiliz uzman bu konuda bir yasaya temel olması düşünülen bir rapor hazırladılar. CHP'nin bu konudaki görüşü şöyle özetlenebilirdi. Sendikalizm umumi olarak parlamentolarla ve siyasi partilerle ilgilenmez. Sendikalar ihtilalci değil, itidalci ve ıslahatçı olmalıdır. İsveç'te sendikalar sınıf mücadelesini kaldırmışlar, çatışan menfaatleri uzlaştırmışlardır. Sınıf çıkarları yerine kamu çıkarlarını esas almışlardır. Bu görüş, CHP'nin sendikalara yönelik niyetlerini ortaya koymaktadır. Sendikalar yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildiğinde bir konuşma yapan Başbakan Recep Peker şunları özellikle vurguladı. Milli telakkilere aykırı zihniyetlerin tesiri altında tutulmak istenen işçi meslek teşekküllerinin, işçilerimizin yurtsever duygularına ve milli ruha uygun esaslar üzerinde kurmayı temin için bir Milli Sendikalar Kanunu tasarısı hazırladık. Bu arada İsmet İnönü de kökü dışarıda örgütlenmeleri yasaklayacağız diyerek yaklaşımını ortaya koymuştur. Bazı DP'liler de sendikaların siyasetle uğraşmaması gereğini öne sürüyorlardı. Bu sırada CHP grev hakkı isteyen çevreleri suçluyor, grev istemenin vatanseverlikle bağdaşmayacağını ileri sürüyordu. Yasanın meclisteki görüşmesi devam ederken, sıkı yönetim kumandanı Kor General Asım Tınaztepe bir bildiriyle iki sosyalist partiyi, İstanbul İşçi Sendikaları Birliği'ni, ayrıca birkaç sendikayı, gün ve sendika gazetelerini, işçi kulübünü kapattığını bildirdi. Birçok aydın ve işçiyi tutuklattı. İşçi ve işveren sendikaları ve sendika birlikleri yasası 1947'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kanunun içerdiği hükümleri şöyle özetleyebiliriz. Sendika birlik ve federasyonları kurulabilecekti. Aynı iş kolunda birden fazla sendika kurulabilirdi. İşçiler bu yasaya göre birden fazla sendikaya, hatta kendi iş kolunun dışındaki bir sendikaya da üye olabilirdi. İşçi ve işverenler iş ihtilaflarında hakem kurullarına ve diğer mercilere 3/2 çoğunlukla başvurabilirlerdi. Üyelerine kooperatif kurabilirdi, sosyal ve hukuki yardımlarda bulunabilirdi. Grev ve toplu sözleşme hakkı yoktu. Sendikaların siyasetle uğraşması, siyasi partilerle ilişki kurması dolaylı da olsa yasaktı. sendikaların ve birliklerinin uluslararası işçi örgütlerine üye olması yasaktı. Ülke sorunları ile ilgilenmek, bu konularda görüş belirtmek de siyasi tavır sayılıyordu. Üyeler sendika ödentilerini bizzat ödeyeceklerdi. Ödentilerin kaynaktan kesilmesi yasaklanmıştı. Görüldüğü gibi sendikalar yasası sözde örgütlenme özgürlüğünü tanımakta fakat işçilerin temel haklarını yasaklamaktaydı. Yasanın çıkmasından sonra CHP işçileri kendi düşünceleri doğrultusunda örgütlenmek amacıyla partide bir işçi bürosu kurarak başına Sabahattin Selek ve Doktor Rebi Barkın'ı getirdi. Bu büro Hür Bilek diye bir yayın organı da çıkartmaya başladı. Bu yayında şu görüş işleniyordu. İşçilerin gayesi işverenle mücadele etmek değil, bol üretim ve işçilerin refahı yolunda onlarla işbirliği yapmaktır. CHP sendikalara parasal yardımlar da yapıyordu. Bu yardımlara ilişkin şu bilgiler bulunmaktadır. Eyüp Mensucat İşçileri Sendikası 2000 lira. Beyoğlu Mensucat İşçiler Sendikası 1000 lira. Demir ve Madeni Eşya Sendikası 5000 lira. Bakırköy Bez Fabrikası İşçileri Sendikası 500 lira. Gıda İşçileri Sendikası 500 lira. İstanbul'da kurulacak İşçi Sendikaları Birliği'ne kuruluş çalışmaları için 1000 lira. Bu yardımlar bilinenlerdir. CHP'nin bu tip yardımlarının daha fazla olduğu konusunda kuşku yoktur. 1945-1950 dönemi etkin bir sendikal faaliyete sahne olmuştur. Tartışmaların çoğunluğu grev hakkı üzerineydi. 1950 seçim propagandasının temelini de grev hakkı teşkil etmişti. Demokrat Parti işçilere grev hakkını vereceğini söylüyordu. Programında da grev hakkı bulunmaktaydı. CHP programı grev hakkını kabul etmiyordu. Partinin yöneticileri başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü olmak üzere her yerde grev hakkının işçinin ne denli aleyhinde olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı. C. Sol siyasi örgütler. Savaş sırasında Türkiye'de TKP ya da benzeri bir sol partinin etkin bir çalışması olmamıştır. Sadece vurgunculara, ihtikara ve kara borsaya karşı bir cephe hareketine girişilmiştir. O günün koşulları içerisinde yapılabilecek tek etkinlik de buydu. Ne var ki bu etkinliğinde istenilen ölçüde başarılı olmadığını, ses getirmediğini de söylemek durumundayız. Sol düşünce basında kendisini göstermekteydi. İstanbul'da Tan gazetesi, Ankara'da ise Yurt ve Dünya dergisi bu açıdan iki önemli örnekti. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler beyannamesini imzalayarak bu örgütün kurucu üyesi olması iç siyasette çok sesliliğe bir geçişi hızlandırdı. Bu dönemde iki önemli sol parti kuruldu. Bunlar Türkiye Sosyalist Partisi ve Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'dir. Bunların dışında 1946 yılında sol görünümlü iki parti daha kurulmuştur. Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Türkiye İşçi ve Çiftçi Partisi. Fakat bu iki parti ülkemizdeki sol hareket içerisinde önemli olmayan siyasi kuruluşlardır. 1946-50 arasında sadece ilk olarak sözünü ettiğimiz iki parti üzerinde duracağız. 1. Türkiye Sosyalist Partisi. Bu parti 14 Mayıs 1946'da İstanbul'da kurulmuştur. Kurucuları Esat Adil Müstecaplıoğlu, Macit Güçlü, İyi Kabacıoğlu ve Aziz Uçtay'dı. Esat Adil İstanbul Barosu avukatlarından olup 1944'ten sonra Adiloğlu imzasıyla Tan gazetesinde fıkralar yazıyordu. Esat Adil Aralık 1945'te Şefik Hüsnü Demir ile bir parti kurma konusunda anlaşmıştı. Fakat Esat Adil daha erken davranarak partisini kurdu. Parti özellikle işçiler arasında örgütlenmeye çalıştı. Bazı sendikaların kuruluşuna öncülük etti. Parti organları Gün, Gerçek dergilerini çıkardılar. Esat Adil genelde Türkiye Komünist Partisi'ne eleştirel bir tutumla yaklaşmıştır. Parti çalışmalarına belirli bir hız kazandırmışken Aralık 1946'da sıkı yönetim tarafından kapatılmıştır. Parti programının 5. maddesinde partinin Türk Cumhuriyeti'ni tam bir halk devleti haline getirmek gayesiyle demokrat, mevcut her türlü iktisadi ve içtimai adaletsizliği ortadan kaldırarak emek ve kabiliyetleri değerlendirmek için sosyalist, aynı zamanda milliyetçi, beynelmilelci ve barışçı, dinle devlet işlerini tefriki manasında değil de tabiat üstü bir varlığa inanmak veya inanmamak hususunda fertlerin mutlak bir vicdan hürriyeti tarzında izah olunan bir felsefe ile laik olduğunu açıklamaktadır Tevetoğlu. Gerçeğin yanı sıra Esat Adil'in Etienne Fajon'dan Türkçe'ye çevirdiği 3 broşürde parti yayını olarak yayınlanmıştır. Bu broşürler Siyasi Mücadele ve Marksizm, Devlet ve İnkılap ve Demokrasi ve Sosyalizm'dir. 1946-1950 arasında süren kapatılma ve suçlama davası sonucunda parti ve yöneticiler aklandı. 1950'de parti tekrar faaliyetine başladı. Hatta 16 Eylül 1951'de yapılan ara seçime de katıldı. 1952'deki İstanbul Vilayet İcra Komitesi şu kişilerden oluşuyordu: Esat Adil Müstecaplıoğlu, Asım Bezircioğlu, Vahit Kıvılcım, Şinasi Erken, Örfi Akkoyunlu, Nurettin Sülkan ve Sıtkı Eser. 2. Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi. Bu parti gizli TKP'nin legal yüzü olarak algılanmıştır. 19 Haziran 1946'da kurulan partinin kurucuları şunlardı: Doktor Şefik Hüsnü Değmer, Fuat Bilge, Stefo Papadopoulos, Ragıp Vakdar, Habil Amado, Aydın Vatan, Haraç Akman ve Müntakim Ölçmen. Partinin 39 maddelik bir tüzüğü ve 45 maddelik bir faaliyet programı bulunuyordu. Partinin gayesi iki aşamada uzak ve yakın gayeler olarak faaliyet programının ikinci ve üçüncü maddelerinde açıklanmaktaydı. Bu maddelerin önemli bölümleri aynen aşağıya alınmıştır. Madde 2. Partinin uzak gayesi. Geniş halk yığınlarının gitgide daha ziyade yoksullaşması sonucunu doğuran iş gücünün sömürülmesini ortadan kaldırmak. Büyük istihsal vasıtalarını milletin müşterek mülkiyetine geçirmek. Bir sosyalist demokrasi içinde bütün millet fertlerine yüksek bir geçim ve mesut bir hayat sağlamak. Madde 3. TSEKP, mevcut iktisadi ve siyasi şartların bu ana gayenin bugünden yarına gerçekleşmesi için henüz daha gereği gibi olgunlaşmamış bulunduğunu ve memleketimizde sosyalizme, halkçı bir devletçilik ve emekçi yığınlarının süratle genişleyen ölçülerde şuurlu ve teşkilatlı kontrol faaliyetleri ve iktisadi siyasi savaşları yollarından ulaşması imkan dışı olmadığı hesaba kattığı için, yaşamakta olduğumuz devrede yakın hedef olarak bütün gayretlerini şu noktalar üzerinde toplayacaktır. Şehir ve köy emekçi halk yığınlarının demokratik hak ve hürriyetlerden gerçekten faydalanmalarını, iç ve dış siyasetimizin tayininde doğrudan doğruya söz sahibi olmalarını sağlamak. Şehir ve köylerdeki emekçi halkın anayasanın tekmil vatandaşlara tanıdığı hak, serbestlik ve dokunulmazlıklarından faydalanmalarını güçleştiren bütün kanuni ve idari engellerin kaldırılmasını sağlamak. Bu halk yığınlarının kendi hayati menfaatlerini korumak maksadıyla kuracakları mesleki birlikleri, cemiyetler ve bunun gibi etrafında teşkilatlanma teşebbüslerine her suretle yardımda bulunmak ve böylece milleti teşkilatlı, demokratik bir bünyeye kavuşturmak. Bu sarsılmaz temel üstünde milli istiklalimizi gereği gibi sağlamlaştırmak.